Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 53.
14. kısım. Savaşan bir diplomat. 1919 Mayıs'ında Anadolu'ya ayak bastığı andan itibaren Mustafa Kemal Rus Bolşevikleriyle temas kurmaya kararlıydı. Fransızlar Rusya'nın iç savaşına Beyaz Rusların komutanı General Denikin'in tarafını tutarak müdahale edince, Yunanlar da onlara yardımcı olmak için 1919 Ocağı'nda Odessa'ya iki tümen göndermişti. Gerçi askerler birkaç ay sonra geri çekilmişti ama Venizelos Bolşevik devriminin düşmanları arasında sayılmaya başlamıştı. Dipnot, Levin Smith, sayfa 68. Mustafa Kemal'e göre Bolşevikler İngiltere, Fransa ve onların koruması altındaki Yunanistan'a karşı yararlı bir denge unsuru olarak kullanılabilirdi. Askeri açıdan daha da önemliydiler. Çünkü ülke dışındaki tek para ve malzeme kaynağıydılar. Ne var ki 1920 yılının başında Ankara ile Bolşevik Rusya arasında iletişim kurmak çok zordu. Transkafkasya'daki bağımsız Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan devletleri doğrudan kara bağlantısının yolu üzerinde yer alıyordu. Mustafa Kemal de İngiltere'nin Anadolu'yu tümüyle kuşatmak için bu ülkeleri kullanmasından çekiniyordu. 5 Şubat 1920'de bütün ordu komutanlarına çektiği telgrafta, bağımsızlığın yitirilmesine neden olacak bir Kafkas Seddi'nin kurulmasını engellemek için Türkiye'nin elindeki tüm olanakları kullanması gerektiğini bildirdi. Dipnot, ATFB, sayfa 194. Erzurum'daki karargahından Transkafkasya'yı kolayca izleyebilen Kazım Karabekir daha rahattı ve Kafkasya'da hasım engeli gibi bir tehlike olmayacağını düşünüyordu. Mustafa Kemal'e Bolşeviklerin Kafkas dağlarını aşmalarından önce Türk askerlerinin harekete geçmesinin felakete yol açacağını söyledi. Olaylar haklı olduğunu kanıtlayacaktı. Dipnot, Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 443. Bolşevikler Denikin'in Beyaz Ruslarını yenilgiye uğratıp 1920 Mart'ında Kırım'a sürdüler. Nisan ayında 11. Kızıl Ordu Azerbaycan sınırının önünde toplandı ve 26 Nisan'da sınırı geçti. Bir gün sonra yörede yaşayan Bolşevikler Azerbaycan'ın milliyetçi hükümetinden yönetimi kendilerine devretmesini istediler. Devlet Başkanı Mehmet Emin Resulzade, Bakü'deki parlamentoya bu isteğe boyun eğmemelerini rica etti. Kızıl Ordu Azerbaycan'ın kurtarıcısı Türkiye'ye yardım etmek için gelmiş olsa bile Rus egemenliğini yeniden kuracak olan bir işgal gücünden başka bir şey sayılmazdı. Parlamento bu yakarıyı göz ardı ederek 28 Nisan'da iktidarı Azerbaycan Geçici Devrim Komitesi'ne devretti. Komite Başkanı Bakü'ye gelmeden önce Kızıl Ordu'nun ülkeye girmesini bekledi. Dipnot, Camil Hasanov, editör, Azerbaycan Beynelkalsk Münasübetler Sisteminde Devlet Neşriyatı, Bakü, 1993, sayfa 360-361. Milliyetçi Taşnak Partisi tarafından yönetilen Ermenistan ise hala Türkiye'nin Bolşeviklere ulaşmasını engellemekteydi. Mayıs ayında Ermenistan Bolşevikleri Rus yoldaşlarının gelmesini beklemeden iktidarı ele geçirmeye çalıştılar. Yenilgiye uğradılar ve 11. Kızıl Ordu Ermenistan sınırında durakladı. Ne var ki Taşnakların durumu tehlikeliydi. Cumhuriyetleri Türklerin 1878'de yitirip 1918'de tekrar ele geçirdikleri ama Mondros mütarekesi uyarınca ertesi yıl boşalttıkları Kars ve çevresini de kapsayan Çarlık Rusyası'nın sınırları içinde kurulmuştu. Türk milliyetçileri 1878'de Rusya'ya yitirilen topraklarda yaşayanların 1918 yılında tekrar Türkiye ile birleşmek için oy verdiklerini iddia ediyorlardı. Çoğu Anadolu'dan kaçan göçmenlerin oluşturduğu Ermeniler, yörede yaşayan ve genellikle Türk subaylarının yönetiminde silahlı direniş çeteleri kurmuş olan Müslümanları sınır dışına sürerek Türk iddialarını geçersiz kılmaya çalıştılar. Türk milliyetçileri ise iddialarını gerçekleştirmek ve soydaşlarını kurtarmak için çok iyi bir fırsat yakaladıklarını fark ettiler. Kazım Karabekir'in komutasındaki 15. Kolordu'nun 12 bin askeriyle 40 topu, Dipnot Erikan sayfa 285, bir zamanlar Çar'ın ordusuna görev yapmış subayların yönettiği, yeni oluşturulan Ermeni ordusuyla başa çıkacak sayısal güce sahip sayılmazdı. Dipnot, 1920 Ağustos'unda İngiliz askeri danışmanlar 40 bin kişilik bir Ermeni ordusu için plan yapıyorlardı. Hovhannisyan, cilt 3 sayfa 341. Ekim ayında Kars cephesinde Ermenilerin 10 binden fazla askeri vardı. Adı geçen eser cilt 4 sayfa 241. Daha önceleri Türk tarafı Kars ve Gümrü çevresindeki Ermenilerin gücünü 8 bin olarak tahmin etmişti. Ayrıca Azerilere karşı Erivan ve Karabağ yörelerinde de Ermeni birlikleri bulunuyordu. Erikan sayfa 571. Eksikliği kapatmak için Karabekir 8 Haziran'da Doğu bölgelerinde kısmi seferberlik emri verdi ve bu isteği Ankara'nın onayını alınca bir hafta sonra ünvanı Doğu Cephesi Komutanı olarak değiştirildi. Ermeniler nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Oltu beldesini ele geçirerek Kars işgalini tamamlamaya çalışınca Türkler onları katliam yapmakla suçlayıp misilleme tehdidinde bulundular. Hesaplaşma günü gelmişti. 9 Temmuz'da Transkafkasya'daki Fransız birlikleri Batum limanından ayrılırken kenti Gürcistan'ın milliyetçi hükümetine terk ettiler. Dipnot, Ailen ve Muratov. Sayfa 499, not 1. Böylece bölgenin kaderi yerel güçlerin arasındaki etkileşime bırakılmış oldu. Kazım Karabekir harekete geçmek için acele ederken bu kez Mustafa Kemal temkinli olmayı yeğledi. 1918 mütarekesinin çizdiği sınırlar içinde kalan toprakları yeniden kazanma umudu, Sovyet-Rusya yardımını elde etme gereksinimine karşı dengelenmeliydi. 11 Mayıs'ta Büyük Millet Meclisi tarafından Hariciye Vekili Bekir Sami Kunduh Başkanlığında Moskova'ya gönderilen heyet oraya ancak 19 Temmuz'da vardı. Dipnot, tarihler için özerdim, sayfa 39-45. Türk milliyetçiler adına Sovyet Rusya'da konuşmaya giden yalnızca Bekir Sami değildi. İstanbul'un işgalinden önce Karakol Örgütü, Baha Said adlı üyesini Bolşeviklerin yardımını istemek üzere Kafkasya'ya göndermişti. 11 Ocak 1920'de Baha Said Bolşevik yardımı karşılığında Asya'nın batısında Karadeniz'den Hindistan'a kadar uzanan bölgede İngiliz karşıtı ayaklanmalar yapmaya söz veren bir anlaşma imzaladı. Mustafa Kemal bu anlaşmayı geçersiz sayarken Karabekir'in desteğini almıştı. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'miz, sayfa 591-596. Bu arada Karabekir'in Transkafkasya'da temas kurduğu en önemli kişi Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, Kut idi. Mezopotamya seferinde Kazım Karabekir ile birlikte çarpışmış olan Halil Paşa, Bolşevikler arasında Türk milliyetçilerinin davasını savunmak için Mustafa Kemal'den talimat aldığını öne sürüyordu. Bir süre Azerbaycan'da kaldıktan sonra Moskova'ya geçmiş ve kendini Türk ulusal güçlerinin temsilcisi olarak tanıtmıştı. Türk savaş esirlerinin serbest bırakılmasını sağlayıp milliyetçilere destek verecek bir birlik düzenlemişti. Ayrıca Rus yardımının ilk bölümü olan silahların deniz yoluyla Trabzon'a, altınların da kara yoluyla Azerbaycan'a gönderilmesini sağlamıştı. Dipnot Cebesoy, Moskova Hatıraları, sayfa 166-177, Hovannisyan, cilt 2, sayfa 83. 7 Ağustos'ta Enver Paşa'da Moskova'ya ulaşınca Türkiye'nin burada temsil edilmesi işi biraz daha karıştı. Büyük savaşta kendi politikasının çökmesinden yılmamış olan Enver Paşa, hala kendini büyük ölçekli bir İslam İhtilal Teşkilatı'nın önderi olarak görüyordu. İngiliz karşıtı projeleriyle Bolşevikleri etkileyip, Türk milliyetçiliğine değerli hizmetlerde bulunabileceğine inanıyordu. Enver Paşa, Moskova'dan gönderdiği bir mektupla planlarını Mustafa Kemal'e özetledi. Mustafa Kemal'in 4 Ekim'de yolladığı nazik yanıtta, bir İslam Birliği kışkırtmalarının Rusları tedirgin edebileceği uyarısı vardı. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, cilt 3, sayfa 549. Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki'nin yenilgiye uğramış liderlerini kendinden uzak tutmaya özen gösteriyordu. Enver gibi Talat ve Cemal'den aldığı mektuplara da yanıt verirken hizmet verme önerilerine teşekkür ediyor, artık Ankara'da yasal bir hükümet kurdukları için onların ülke politikasına yurt dışından destek vermelerini istiyordu. Bu arada Enver Paşa, Bolşeviklerin düzenlediği Doğu Halkları Kurultayı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti. 1 Eylül 1920'de karmaşa içinde başlayan toplantıda Enver Paşa'nın varlığı tartışmalara yol açtı. Gerçi Bakü'ye Komünist Enternasyonel'in liderleri eşliğinde gitmişti. Ama Mustafa Supi'nin başkanlığındaki Türkiye Komünist Partisi, Enver Paşa'nın bulunması gereken yerin bir halk mahkemesinin sanık sandalyesi olduğunu ileri sürerek konuşmasına izin vermiyordu. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 574. Hovannisyan, cilt 4, sayfa 166-174, Ankara hükümetine ayrı olarak Albay İbrahim Tali Öngören temsil ediyordu. Enver hazırladığı konuşmanın kendi adına okunmasını dinledikten sonra entrikalarını sürdürmek için Berlin'e döndü. Bolşeviklerle pazarlık yapmanın zor olduğu anlaşıldı. 24 Ağustos'ta bir işbirliği anlaşması imzalandı. Ama 3 gün sonra Sovyet Dışişleri Komiseri Georgi Çiçer'in, belki Sarıkamış sınır kasabası dışında 1914 yılında Rus İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan topraklara ek olarak Van ve Bitlis bölgelerinin bir kısmının da Ermenistan'a verilmesini istedi. Dipnot Cebesoy, Moskova Hatıraları, sayfa 106-107. Ankara ile doğrudan haberleşemeyen Bekir Sami, heyet üyelerinden Yusuf Kemal Tengirşenk'i talimat alması için Trabzon'a gönderdi. Mustafa Kemal sonunda 16 Ekim'de Bekir Sami'ye Türkiye'nin bir karış bile toprak vermeyeceğini söyledi. Eğer Ruslar kabul ederse Bekir Sami bir dostluk anlaşmasını imzalayacaktı. Dipnot ATTB sayfa 371-373. Bu arada Mustafa Kemal yeni olgular yaratabileceğine karar verdi. Bolşeviklerin Sarıkamış'ı Türklere bırakabilecekleri imasından yararlanarak Kazım Karabekir'in Kars'ın batı taraflarını işgal etmesine izin verdi. 24 Eylül'de Karabekir birliklerine ilerleme emri verirken Rusların böyle bir harekatın gerekliliğine ikna olduklarını söylüyordu. 29 Eylül'de zayıf bir Ermeni direnişine karşın Sarıkamış zapt edildi. Dipnot, Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 833, Nutuk sayfa 325. Yeni cepheyi kazandıktan sonra Kazım Karabekir siyasi entrikaların Mustafa Kemal ile ilişkilerini gerginleştirmekte olduğu Erzurum'a geri döndü. Entrikaların merkezine Büyük Millet Meclisi Başkanı olmayı umduğu halde, başkan yardımcısı ve adliye vekili olmakla yetinmek zorunda kalan Celalettin Arif vardı. Yerel seferberlik ilanı ve Karabekir'in askerlerine erzak sağlama girişimleri, büyük savaşta harap olan Erzurum halkını zora sokmuştu. Sık sık görüldüğü gibi burada da yörenin bazı ileri gelenleri milliyetçileri güveni kötüye kullanmakla suçladılar. Erzurum milletvekili olan Celalettin Arif şehre gelip adeta valinin görevlerini üstlendi. Mustafa Kemal gecikmeden tepki gösterdi. 5 Eylül'de meclis üyelerin büyükelçilik dışında sivil görevlere getirilemeyeceklerine karar verdi. Ve 23 Eylül'de Mustafa Kemal Celalettin Arif'e derhal Ankara'ya dönmesini bildirdi. Dipnot ATTB sayfa 368, Nutuk sayfa 321. Bu olayın en şaşırtıcı yanı Kazım Karabekir'in davranışlarıydı. Erzurum'un adeta efendisi sayılan ve yerel hoşnutsuzluğun hedefi olan Karabekir, bir süre için Celalettin Arif'in Doğu illerinin genel valisi atanmasını ister gibi davrandı. Tıpkı Celalettin Arif gibi Erzurum milletvekili olan Hüseyin Avni Ulaş ile Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa Kuruluşu'nun eski üyelerinden deli lakabıyla bilinen albay sonra Tuğgeneral Halit de Mustafa Kemal'i eleştiren iki milliyetçi olarak bu olaya karışmışlardı. Dipnot Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri sayfa 215. Celalettin Arif Erzurum'da Mustafa Kemal'e muhalefet edecek bir milliyetçi merkez kurma hazırlığı içinde gibi görünüyordu. İyi bir asker ama kötü bir politikacı olan Kazım Karabekir de Mustafa Kemal ile birlikte tehdit altında olduğunu fark edince Celalettin başarısızlığa uğradı. Mustafa Kemal yurt içindeki huzursuzluk ve kaynaşmanın kendi konumu için acil bir tehlike oluşturduğunu algılıyordu. Özellikle Bolşevikler tehlikeli dostlardı. Gerçi gerek Türkiye'de gerekse başka yerlerde Bolşevikleri büyük kitleler desteklemiyordu. Ama Moskova'dan altın ve silah yardımı alma girişimi, belirli bir düzene oturmamış olan Türk milliyetçinin arasında komünizm sempatizanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Alanın milliyetçi liderlerinden Zamir, sonradan Damar, Arıkoğlu anılarında şöyle anımsayacaktı. Ankara'da komünizm propagandası da az değildi. Bazı mebus arkadaşların komünizmin ilan edilmemesine ötürü canları sıkılıyordu. Daha ne bekliyoruz? Niçin komünizmi ilan edip halkımıza yeni bir ruh, yeni bir heyecan aşılamıyoruz? Hangi mal, hangi servet kaldı ki korkalım diyorlardı. Komünizm işareti sayılan kızıl renk moda haline gelmişti. Bilerek bilmeyerek bu rengi kalpaklarında taşıyanlar çoktu. Kravatları kırmızı olanlar da az değildi. Dipnot Arıkoğlu sayfa 151-152. Komünizm taraftarları en çok İttihat ve Terakki militanları arasındaydı. Zaten devrimci milliyetçiler olarak işe başlamışlardı. Ve şimdi de özellikle partinin aydınları devrimci enternasyonalizm fikrini benimsemiş gibi görünüyorlardı. Lenin'in Çarlık Rusyası'nın yönetimi altında ezilmiş halkları özgür bırakmak için verdiği sözler, Türkiye'ye yerleşmiş olan Çerkezleri de etkilemişti. Gerilla reisi Çerkez Ethem'in anılarında anlattığı gibi, Lenin'in ilk ilan ettiği milletler hakkında hürriyet ve serbestliğe ait yüksek ve çekici prensipler, yine onlar tarafından cerh edilinceye, yani çürütülünceye kadar Sovyet dostluğunun hararetli ve samimi taraftarlarından idi. Çerkez Ethem ayrıca bu cihetle hepimizin takdir etmekle beraber, Moskova yoldaşları Türk ihtilal ileri gelenleri arasında daha ziyade beni emin buluyorlardı diye açıklıyor. Dipnot Çerkez Ethem Hatıralar sayfa 109. 1920 Mayıs'ında Ankara'da Yeşil Ordu adında yarı gizli bir kuruluş ortaya çıktı. Dipnot Yeşil Ordu adı ilk kez Rus iç savaşında Ukrayna'nın Yahudi düşmanı Makno çetesi tarafından kullanılmıştı. yeşil İslam'ın rengi olduğundan bazı Türkler Rus Yeşil Ordusu'nun devrimci Müslümanların gücü olduğunu düşündüler. Türkiye'de Yeşil Ordu'nun kurulması herhalde Makno çetelerinin Kuzey Kafkasya'da kısa bir süre görünmesinin ardından gerçekleşti. Ve eski Çarlık Rusyası Müslümanlarının Türklere yardım etmeye geldikleri umudunu doğurdular. Belen, sayfa 231-232. Bu kuruluşun programı İslam militanlığı ile sosyalist ideolojinin parçacıklarını bir araya getirmişti ve Mustafa Kemal'in yakın çevresinden birçok kişiye çekici geldi. Dipnot, Ana Britannica, cilt 22, sayfa 390. Benzer bir yaklaşımı da kendilerine halk zümresi adını veren bir grup milletvekili sürdürmeye başladı. 4 Eylül'de yapılan seçimde Dahiliye Nazırlığı'na Mustafa Kemal'in adayı olan Albay Refet Bele yerine Yeşil Ordu'nun önde gelenlerinden Nazım Bey'in seçilmesini bu grup sağladı. O tarihte Ankara'da bulunan Çerkez Ethem anılarında Mustafa Kemal'in kendisinden Nazım Bey'i istifaya ikna etmesini istediğini belirtiyor. Dipnot, Çerkez Ethem Hatıralar, sayfa 103-106. Nazım Bey 6 Eylül'de istifa edince yerine Mustafa Kemal'in adayı olan Refet Bele geçti. Dipnot, Goloğlu, cilt 3, sayfa 171.
Ayrım sonu.